Ayrım 23.
Büyük Petro'nun Rusya'da Strelitzleri yani kapı kolu tüfekçi askerler ve 2. Mahmud'un Yeniçeriliği kaldırmasını şu zekice benzetmeyle analiz eder. Yeniçeriliğin kaldırılması daha Strelitz askerinin kaldırılmasına benzer. Lakin Yeniçeri devleti aliyenin kalbinde bir seratan yani kanser idi. Strelitzler ise Rusya'nın sırtında ur. Yeniçerilik kalkınca idarenin her sahasında devamlı islahat gerekti. Rusya ise askeri islahatla işi tamamladı. Devam eder. Rusya'da ve bizde islahat hükümdarlık tarafından, İngiltere'de ise Zadegan tarafından yapılıp meşrutiyete dönüşmüş, Fransa'da ise alt tabaka tarafından yapılıp cumhuriyet kurulmuştur der. Dipnot Cevdet Tezakir Baysun 40 sayfa 217-219. Cevdet Paşa özellikle Mustafa Reşit Paşa'ya sadık olduğundan ve devrin gereğini anladığından Tanzimat Hareketi'ne hizmet etmiştir. Ancak yukarıda değindiğimiz bazı halde taassubu ve saldırganlığı da aşan düşünceleri ve üslubu nedeniyle Tanzimat Hareketi'nin ve her türlü yeniliğin karşısındaki çevrelerin benimsediği tek tanzimatçı devlet adamı oldu. Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım kaleme aldığı Cevdet Paşa ve Zamanı adlı kitapta Mustafa Reşit Paşa ve Cevdet Paşa ikilisiyle Ali ve Fuat Paşalar arasındaki çekişmeyi ikincilerin Fransız politikasına taraftar olmalarına bağlar. Dipnot Fatma Aliye Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı Ders Saadet Kanaat Matbaası 1332. Fatma Aliye Hanım'ın bu vehmi kendisine okuyanları ve okuyanların yazdığını okuyanları bugüne kadar yanıltmıştır. İngiliz ve Fransız politikasını kullanmak gibi bir hüneri, daha doğrusu hüner gösterisini tanzimatçılar sık sık tekrarlamışlardır. Ama işleri bir elçiliğe kapılanarak yürütmedikleri açıktır. Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım, tanzimat döneminin aydın kadın tipine bir örnektir. O devrin aydın gruplarıyla görüşür, özellikle diplomat eşlerini veya İstanbul'u ziyaret eden seçkin yabancı hanımları evine davet eder, davetten ve konuşulanlardan hükümeti haberdar ederdi. Gülnar Hanım diye bilinen Rusyalı Kontes Lebedova da Yıldız'a jurnal edilen bu tür ziyaretçilerdendi. Dipnot, Başbakanlık Arşiv Yıldız Evrakı 3127 Taksim 5 Taksim 27 Taksim 79 27 R 1309-1891. Gazaskerlikten gelme muhafazakar vezir Cevdet Paşa Osmanlı modernleşmesinin iki öncü aydın kadınının Fatma Aliye ve Emine Semiye hanımların babasıdır. Kızlarının her ikisinin de Farsça, Arapça ve özellikle Fransızca öğrenmelerine dikkat etmiş, onların edebiyat ve tarihle ilgilenmelerinden gurur duymuştur. Cevdet Paşa kızlarının bu özel eğitimi aslında Osmanlı geleneğinde rastlanan bir olguydu. 15. yüzyıldan beri bilgileri ve şairlikleriyle göze çarpan yüksek tabaka kadınları daha çok ulema efendilerin kızlarıydı. Örneğin 18. yüzyıl şairelerinden Fitnat Hanım, Ebu İshak Zadeler denen tanınmış ulema hanedanındandı. Cevdet Paşa'nın eşine yazdığı mektuplar ağır başlı fakat muhabbet dolu mektuplardı ve paşa bunlarda çok karılı evliliğe karşı olduğunu kuvvetle belirtir. Dipnot, Mübahat Kütükoğlu Cevdet Paşa ve Aile İçi Münasebetleri Ahmet Cevdet Paşa Semineri İstanbul 1986 sayfa 199-221 Müjgan Cumbur Osmanlı Divan Şairleri Atatürk Kültür Kurumu Konferansı Mart 1986. Osmanlı modernleşme asrının aydın tipleri arasında Cevdet Paşa'ya göre öbür uçta yer alan iki ilginç sima Ahmet Vefik Paşa ve Şemseddin Sami Feraşeri Bey'dir. Her ikisi de Avrupa dillerindeki bilgileri ve batı tipi eğilimleriyle tanınır. Tiyatrocu Ahmet Vefik Paşa Fransa'da okuyan, Fransızcası yanında aileden gelme Rumcayı da çok iyi bilen, bunun dışında Avrupa ve Doğu dillerinin bir dizisinde de hüneri olan bir aydındı. İdarecilik hayatı zigzaklar gösterir. Olaylı ve başarılı valilik ve elçilikleri, kısa sadrazamlığı yani başvekil ünvanıyla dağıtılmasında rolü olan ilk Osmanlı Mebuslar Meclisi reisliği, onun siyasal kariyeri hakkında hüküm vermeyi güçleştiren görevlerdir. Hazır cevaplığı ve bazı halde patavatsızlığı yanında Türk dili ve tarihine zaman zaman İslamiyet çerçevesi dışında eğilen, davranışlarında da bu Türkçülüğünü gösteren biriydi. Bir Türk ulusçusu değildi ama imparatorluğun asıl unsurunun Türkler olduğuna inanmıştı. 18. yüzyılın bazı Rusları gibi Osmanlı ekonomisini korumanın, yerli tüketim ürünleri kullanmak ve ithal ürünlerini satın almamakla mümkün olacağına inanır, bunu kendisi yerli ürünü tüketerek kanıtlamak isterdi. Ahmet Vefik Paşa'nın tanzimat aydınları kuşağı içinde iktisadi sorunlarla en fazla ilgilenmesinin ve bazı konularda bilgili olmasının onun Avrupa iktisadi düşüncesinin izlendiği bir müessesede, yani Baba Ali Tercüme Odası'nda yetişmesinden ileri geldiği haklı olarak ileri sürülmektedir. Son zamanlardaki tetkikler onun gençlik yıllarında Britanya sefaretinden Henry Lyard sayesinde Ricardo, Hume ve Smith gibi iktisatçıları da öğrendiğini göstermektedir. Dipnot, iktisadi düşünce tarihimiz üzerine son zamanda etraflı bir kritik getiren kaynak. Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması. İstanbul 1986 sayfa 284. Paşa Türk diline düşkündü. Yönetim ve eğitimde Türkçe'ye üstünlük tanımak konusundaki ısrarından bazen bu politikayı devlet ricali arasında adeta tek başına sürdürmek pahasına da olsa vazgeçmemiştir. Paşa Macar Türkolog Ignaz Kunoş'u halk edebiyatı araştırmalarına yöneltecek ve destekleyecek kadar divan kültürün dışında halk edebiyat ve sanatına tutkundu. Ahmet Vefik Paşa bu görüş ve tutkuya çağdaş Avrupa edebiyatındaki eğilimler dolayısıyla mı sahip olmuştu, yoksa Tanzimat adamının ülkenin bütün toplumsal sınıflarını ve renk renk dil ve dinlerdeki gruplarını tanıyan eğitim ve memuriyet hayatı dolayısıyla mı ulaşmıştı? Galiba her ikisi de bunda etkendi. Tanzimat'ın Osmanlı okumuşu geniş imparatorluğu daha araştırmacı ve daha bilinçli bir gözlemci olarak tanıyordu. Ahmet Vefik Paşa'ya ait sayısız anekdot 19. yüzyılın batılı ama aynı zamanda inatçı bir Türk aydınının portresini tamamlar. Ahmet Vefik Paşa'nın Molière adaptasyonları dışında sözlük çalışmaları konağının bir Türkologlar dergahı haline gelmesine neden olmuştu. Konuşulan Türkçenin yazılması konusunda Tanzimat aydınlarının çoğu gibi o da kararlıydı ve önemli hizmette bulundu. Modernleşme asrının diğer batı eğitimi görmüş ve araştırmacı aydını Şemsettin Sami'dir. Şemsettin Sami kişiliğinde ikili bir ulusçuluğu da temsil eder. Arnavutluğun ünlü Fraşeri hanedanındandı. 19. yüzyılın Osmanlı Balkanlarındaki memur ve aydınların önemli bir kısmı Türkçe, Rumca ve Arnavutçayı birlikte bilirdi. Dipnot, George Gavrich, Tolerant Dimensions of Cultural Pluralism in the Ottoman Empire, The Albanian Community, I.J. Mas, 15-1983, sayfa 521-522'de Sicili Umumi'ye göre Rumeli'deki memurların %22'sinin her 3 dili fazladan %10 kadarının Bulgarca'yı da bildiği anlaşılmaktadır. 19. yüzyıl ortaları. Şemsettin Sami ise gördüğü eğitimin her aşamasında bu üç dili de mükemmel okur yazar olarak öğrendi. Yunancası yanında batı dillerini de öğrendi. Bugün hala kullandığımız Türk dilinin en iyi sözlüklerinden biri Kamusi Türki, Fransızca Türkçe sözlük Kamusi Fransevi ve gene modası geçmeyen ansiklopedilerimizden Kamusül Alam, onu yorulmak bilmeyen kişiliğinin ürünleridir. Ansiklopedisinin ilgili maddelerinde Şemsettin Sami'nin Türk ve Arnavut ulusçuluğunu aynı derecede benimsediği görülür. Orhun yazıtlarını Türkçe'ye çevirme denemesi yanında Kutat Gubilik üzerine de incelemesi vardır. Arnavutluğun bir gün bağımsız olacağına inanıyordu ama bir Osmanlı yurtseveriydi. Osmanlı vatanı onun için bir vatanı umumiydi. Osmanlı ulusçuluğu anlayışı İslami bir temel üzerine değil Batı değerleri üzerine kurulmuştu. Onun çıkardığı Sabah gazetesi imparatorluğun sonuna kadar yaşayan en uzun ömürlü gazete olmuş ve ön planda böyle bir fikir ikliminin propagandası için kurulmuştur. İlk Türk romanını Taaşşuki Talat ve Fitnat kaleme aldığı gibi ilk Arnavut tiyatro eserlerinden birini de Besa yahut Ahde Vefa o yazdı. Edebi yönden pek parlak örnekler olmamakla beraber bu eserlerden özellikle ikincisinde Arnavut ulusçuluğu göze çarpar. Dipnot, Gavrich adı geçen eser sayfa 523-527. Şemsettin Sami Bey 19. yüzyılın Hristiyan ve Müslüman Arap düşünürleri gibi ulusçuluğu yanında umumi bir Osmanlı vatanının gereğine inanan, onu seven bir yurtseverdi. Hatta Şemsettin Sami de bu Osmanlı yurtseverliği içinde bulunduğu tarihi zaman yönünden daha güçlüdür denebilir. Bu nedenle Şemsettin Sami bu Osmanlı yurtseverliği içinde Arnavutların ve Türklerin tarihi, dili ve kültürel sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bugünkü Latin harfleri esasına dayalı Arnavut alfabesi onun eseri olduğu gibi 1886'da yani 1900'de de Arnavut gramerini neşretti. Ama bunun yanı başında ıslah edilmiş yani Türk fonetiğine uydurulmuş biçimde Arap harfleriyle Türkçe yazmak onun edebiyat ve dil tarihimizdeki yerini almasına neden olan bir tarafıdır. Özellikle Kamusi Türkiye'de Arap harflerini Türk fonetiğine uydurarak bu yarı etimolojik sözlükte bazı yeni harfler kullanmış ve imlada yeni bir örnek getirmişti. Bu imlanın sadece kendi kullanımıyla sınırlı kalmadığını, son devir Osmanlı ve hatta Çarlık Rusya Müslüman mekteplerindeki yeni uygulamalara benzediğini belirtmek gerekir. Şemsettin Sami'nin Besa adlı oyunu 1874'te Güllü Agov'un Osmanlı Dram Kumpanyası'nda sahneye kondu. Bu bir rastlantı değildi. Türk dilini tiyatroya getirmeye çalışan Ermeni asıllı bir aktör bir Arnavut oyununun Türkçesini sahneliyordu. 19. yüzyılın Osmanlı aydınları sanatın ve bilimin her dalında dedelerinin yaşadığı ayrı kompartımanları terk ediyor ve Osmanlılık düzeyinde bir araya geliyorlardı. Bu eğilimin gazetecilik, edebiyat ve tiyatro alanında başarılı başarısız örnekleri çoktur. Baronyon Agok gibi iki dilde gazete çıkaranlar, Mihran ve Bersamyan gibi Türk basın hayatında yerini alanlar, Serkis Karakoçyan, Aris Tarki Bey gibi Osmanlı hukuk mevzuatında ve tarihinde kalıcı çalışmalar yapanlar, 19. yüzyıl Osmanlı aydınının ilginç örnekleridir. Bu örneklerin içinde gerçekten kalıcı çalışmalar yapanlar ve 19. yüzyıl Osmanlı kültürünün önde gelen simaları da vardır. Rum asıllı Osmanlı vali ve hariciye nazırlarından Sabah Paşa'nın kaleme aldığı İslam hukuku o günden bugüne en çok başvurulan müracaat kitaplarındandır. Dipnot, orijinali Fransızca olan bu eserin son baskısı İslam hukuku nazariyatı hakkında bir etüt. Cilt 1-2 Diyanet İşleri Başkanlığı yayını Ankara 1955. Nihayet Osmanlı milletleri birbirinin diline ilgi duymaya da başlamıştı. Türkçe, Rumca, Ermenice sözlükler yanında dili kolay tarafından öğretmeyi amaçlayan popüler üslupla yazılmış Vehbi'nin Tuhfesi tarzına manzum eserler de vardı. Fevzi'nin Tuhfetül Uşşakı bunlardan biri olup Rumca öğretmeyi amaçlıyordu. Dipnot Asırrı Levent, Divan Edebiyatı sayfa 637. Namı hüdadır Teos, Adem'e de Antropos, dervişe dir Asketis, evliya adı Ayos. Türkçe öğrenimi ise her dili konuşan ve her dilden okumuşlar arasında yayılıyordu. Diğer yandan sadece Müslümanlar değil, gayrimüslim cemaatler de bu dönemde dini eğitim kurumlarının dışında çağdaş dünyayı tanımak için laik eğitim kurumlarını geliştiriyorlardı. Batı dilleri yayılıyordu. Baba Ali'de tercüme odası hariciyenin, hatta bütün devlet teşkilatının en önemli ofislerinden biri ve geleceği parlak memurlar yetiştiren okulu derecesindeydi. Tercüme odasının işleri günden güne arttığından mevcut hulefadan, yani memurlardan, tercümeye kabiliyeti olan 6 kişinin tahsil için Paris ve Londra'ya gönderilmesi, 1840'lı ve 1850'li yıllarda en çok rastlanan irade örneklerindendir. Dipnot, Başbakanlık Arşivi, İrat Harno 6191, 4 Muh 1272, 16 Eylül 1855. Devrin resmi yazışmalarında tercüme odası politika ve dış işlerinin önemli bir kalemidir. Sefaretlerde çalışacakların Garp dillerine vakıf olması ve Avrupa'nın durumunu yakından tanımaları gereklidir deniyor ve bu ofiste Müslüman memurların yetiştirilmesine özel bir gayret sarf ediliyordu. Bu tutumda bir ayrımcılık kadar Batı dilleri ve kültürüne en kapalı kalan unsurun, yani Türklerin yetiştirilmek istenmesinin de rolü vardır. Tanzimat aydını tercüme odasının yetiştirdiği bir tiptir. Bu ofisten yetişen kabiliyetli genç Batı dillerini de Avrupa politikasını da mükemmel öğrenirdi. Mısır çarşısında kapıcılık yapan bir fakirin oğlu olan Ali Paşa bu odada Fransızcayı öylesine öğrenmiştir ki ünlü Lamartin kendisinden Avrupa'da tahsil ettiğinden Fransızcası benim kadar düzgün diye söz etmektedir. Avrupa tahsili tercüme odasının eğitimiydi. Dipnot, A. Lamartin, La Nova Voyage en Orient, Paris 1851 sayfa 49. Tanzimat devri aydını Avrupa politikasını ve yönetimin modernleşmesini Metternich zihniyetiyle benimseyen bir gruptu. Metternich'in imparatorluğun dış politikadaki gücü içteki düzeninin sağlamlığına bağlıdır sözü onların düsturuydu. Bu telkinleri benimseyenlerin biri Viyana elçimiz Sadık Rıfat Paşa, ikincisi Cevdet Paşa'dır. Cevdet Paşa'nın deyişiyle Yunanistan meselesinde devleti âliye Prens Metternich'in şahsında pek güzel bir avukat bulmuştu. Dipnot, Tarihi Cevdet, Cilt 12, sayfa 214 ve devamı. Şerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought, Princeton, 1962, sayfa 178. Ulusçuluğun ve ulusal hareketlerin düşmanı Metternich, Osmanlı idari ve mali reformlarını takdirkar bir bakışla izliyordu. Burada Tanzimat olayının günümüzdeki yorumlarından birinin nasıl bir muammaya dayandığı da dikkatimizi çekmektedir. Hatırlanacağı üzere Mustafa Reşid'in, Paşa, Londra elçiliği sırasında İngiliz devlet adamının telkinlerinin tesiriyle Tanzimat'ı ilan ettirdiği pek de delil olmadan ileri sürülmektedir. Tanzimat fermanı ve fermanı izleyen reformlar Metternich gibi tutucu bir Avrupa liderinin mi, yoksa 1822'den beri İngiliz politikasına hükmeden Canning gibi liberallerin mi etkisiyle oluşturulmaktadır? Hem hepsinin hem hiçbirisinin diye cevap vermek gerekir. Tanzimatçı devlet adamı imparatorluğun gerçekleriyle dış devlet adamlarının yorumlarını ve kendi görüşlerini tartarak hareket etmekteydi. Tanzimat adamı Müslümanlar kadar gayrimüslimleri de kapsayan bir Osmanlılık hüviyetine sahipti. İmparatorluğun bürokrasisinde Batı dilleri kadar Türkçeyi de düzgün yazan ve konuşan bu gayrimüslimlere her kademe ve rütbede rastlamak mümkündü. Osmanlılık yeni bir yurtseverlikli ve gayrimüslimlerin içinde hükümdara ve devlete sadakat içinde hizmet eden Osmanlılık kimliğini benimseyenlerin parlak temsilcileri hiç de az değildi. Uzun yıllar Londra Büyükelçiliğini parlak bir bilançoyla kapatan Kostaki Masurus Paşa bunların başında gelir. Paşa ilk Atina elçiliğindeki diplomatik manevralarıyla Yunan ulusalcılarının nefretini çekmiş ve bütün hayatı boyunca bir kolunun sakat kalmasıyla sonuçlanan bir suikaste uğramıştı. Dipnot, Sinan Kuneralp, bir Osmanlı diplomatı, Kostaki Masurus Paşa, Belleten 1973, sayfa 429. Zamanla Osmanlı aydını tercüme odası dışında Mektebi Sultani, yani Galatasaray, Mektebi Mülkiye, Tıbbiye gibi okullardan da yetişmeye başladı. İmparatorluk yıkılırken bu eğitim ortamı Osmanlı yurtseverliğini yeterince yayabilmiş miydi? Cevap olumsuzdur. Fakat Osmanlı Devleti ortadan kalktıktan sonra da uzun bir süre Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinde Türk dilini konuşup yazan, Osmanlı diye betimlenen elit bir kültür ve yaşama tarzını sürdüren gruplara rastlandı. Osmanlılık aslında imparatorluğun son yüzyılının bir olgusudur. Geniş halk kitlelerine hiçbir zaman yayılmadı, yayılması da düşünülmedi. Ama bilimde, sanatta, politika ve basın hayatında imparatorluğun son yüzyılı bu renkle kapandı. Tanzimat insanı yüzyıllar boyu küçümsenerek bakılan Beyoğlu'na adım atmıştı. La Marte'nin taşra kasabalarına benzettiği sözde şık semt Beyoğlu, taş binalarıyla İstanbul'un ahşap mahallelerine tepeden bakardı. Avrupa'ya özenen aydınların buluştuğu yabancı kitap evleri, Avrupa mamulatı satılan mağazalarıyla Beyoğlu, İstanbullu Türk'ün yaşamında Avrupa'ya aralanan bir kapıydı. Kafeleri, restoranları ve tek tük kurulmaya başlayan otelleriyle nihayet apartman hayatıyla. İstanbullu Beyoğlu'na çok sonraları taşınmaya başladı. Taşınma artıp Beyoğlu'na ayrılan saatler ve günler çoğaldıkça, Beyoğlu da tiyatrosuyla, tüketim zevkiyle, safahatıyla Avrupa taşrası olmaktan çıkıp Osmanlılaştı. Tanzimatçı grubun alafranga sadrazamı olarak bilinen Mehmet Emin Ali Paşa, Mısır çarşısı esnafından bir attarın oğludur. Attar akşamları çarşının kapısını kapattığından muhalifleri kendisine bevvabın, kapıcının oğlu derlerdi. Diktatör sadrazamı tarihteki bir diğer diktatör sadrazamla karşılaştırarak yeren şairin taşlaması ünlüdür. Dipnot, Abdurrahman Şeref, adı geçen eser, sayfa 61. Kapıcı zade ile köprülünün farkı budur. Birisi aldı Girit'i, birisi verdi bugünü. Gerçekte Girit'i vermemiş o günün koşulları içinde kurtarmış sayılırdı. Diplomasi mesleğine Reşit Paşa gibi yan geçiş yapmıştı. Yukarıda değindiğimiz üzere Fransızcayı kendi kendine mükemmel öğrenmiş, kısa sürelerle Viyana ve Londra elçiliklerinde çalışmıştı. Reşit Paşa'nın elinden tutmasıyla Londra elçiliğine, sonra hariciye müsteşarlığına tayin edilmiş ve o sadrazam olunca da hariciye nazırı olmuştu. 5 kere sadrazamlık, 8 defa hariciye nazırlığı yaptı. İzmir, Bursa valiliklerinde bulundu. Baba Ali'nin Reşit Paşa'dan sonra ikinci diktatörü o oldu ama Baba Ali'yi de sarayın ve bütün ülkenin diktatörü haline getirdi. Sadaret makamına Sultan Abdülaziz bile saygı göstermek zorundaydı. Protokolde ve resmi ilişkilerde Baba Ali'yi temsil eden kendisine karşı en hafif saygısızlığa kesinlikle müsaade etmezdi. Bir gece sarayda padişah kendisini gecelikle karşıladığı için maruzatta bulunmamıştır. Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında yönetim ve hukuk alanında Tanzimat döneminin en kalıcı düzenlemeleri gerçekleştirildi. Bu reformlar gerçekleştirilirken Avrupalıların oyununa gelinmediği, tersine ülkenin askeri ve mali zaafına rağmen Avrupa müdahalesini en aza indirecek bir yöntem izlendiği görülür. Bu ağırbaşlı, düşünerek eyleme geçen, en ağır kararları ve cezaları bile soğuk bir tebessümle belli eden adamın yakın çalışma arkadaşı, nüktedan, deli dolu Fuat Paşa'ydı. Ünlü ulema ailesi Keçecizadelerden geliyordu ve tıp öğrenimi görmüştü. Fransız dilini, kelime oyunları ve nükteler yapacak kadar iyi bilirdi. Ani karar ve uygulamalarına rağmen 1861 Suriye olaylarından mülteciler sorununa varıncaya dek bütün güçlüklerin ustaca çözümünde payı büyüktür. Ali Paşa ile akrandı ama onunkinden çok farklı bir toplumsal çevrede yetişmişti. Birbirine zıt karakterlerdeki bu iki adam birbirleriyle aynı politikayı izlediler. Daha doğrusu Ali Paşa, Ahmet Cevdet Paşa gibi frenleyici bir adamın bulunduğu ortamda Fuat Paşa'dan vazgeçemezdi. Ali ve Fuat Paşalar yönetimde birbirlerinin sürekli halef selefi olan ayrılmaz bir ikiliydiler. Tanzimat bürokrasisinde ilişkiler henüz anonimleşmekteydi. Klasik Osmanlı bürokrasisinde aday memurlar kaleme çırak olarak girdiklerinde kendilerine mesleği öğreten amire bir usta, bir baba gibi bağlanır, birlikte çalışıp yükseldikleri akranlarıyla kurdukları kardeşlik ilişkisi ise hayat boyu sürerdi. Bu yüz yüze ilişkilerin modern bir kurumsallaşma içinde zamanla kaybolacağı açıktı. Ancak tanzimat bürokratlarının ilişkilerinde ve gruplaşmalarındaki eski gelenek ve etiket devam etmiştir. Hatta resmi yazışmalarda bile bunu gözlemek mümkündür. Bir sadrazam mabeyn başkatibine yazdığı arz tezkeresinde eğer böyle bir yakınlıkları varsa devletlu atıfetli oğlum efendim hazretleri veya karındaşı aazu ekremim en sevgili kıymetli kardeşim gibi bir hitapta bulunurdu. Resmi belgelere kadar yansıyan bu eğilimin politika ve yönetimdeki gruplaşmalarda başlıca etken olacağına kuşku yoktu. Tanzimat bürokrasisinin yabancı dil bilen, dış dünyayı izleyebilen yetenekli üyeleri yanında yeni devrin kültürel atmosferine, çalışma yöntemlerine uyum sağlayamayanların da bulunduğu açıktır. Böylelerinin içinde yabancı dili yanlış yazıp konuşanlar, koltuğunun altında laf ola Fransızca gazetelerle dolaşanlar, kayırıldığı görevlerde gülünç işler yapanlar boldu. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı romanı 19. yüzyılın modernleşme bürokrasisinde gerçekten yetenekli, okuyan ve yabancı dil öğrenen Rakım Efendi ile tembel, gösterişçi ve yeni hayatı yüzeyden taklit eden Felatun Bey'in kişiliklerinde bu iki tip memuru konu almaktadır. Felatun Bey tipi memurların canlı örneği o devrin hariciye teşrifatçılarından Mahşer Midillisi lakaplı Kamil Bey'di. Bu kişi Fransızcasının gülünçlüğüyle tanınmış olanlardandı. 1867 yılında yeni kurulan Beyoğlu 6. Belediye Dairesi reisliğine tayin edilmişti. Fuat Paşa'nın bacanağı olduğundan yeteneksizliğine rağmen bu gibi görevlere kayırılırmış. Kamil Bey devrinde Frank Mukallidi diye bilinirmiş. Dipnot, Roquefort peyniri yemeden sofradan kalkmamayı Frank uygarlığı sandığından dolayı peyniri hiç sevmeyen Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından muahize edilmiş yani azarlanmış. Fransızcayı az bildiği halde devamlı Fransızca deyimler kullanmaya çalışırmış. İşler çatallaştı demek için Le affaire son devenu fouché veya Ol babda irade efendimindir, Asse porte la irade exe monseigneur gibi gülün çevirileriyle ünlüymüş. Dipnot, Osman Nuri, Mecelle-i Umuri Belediye, Cilt 1 sayfa 1421-1422. Tanzimatın başından beri bürokrasi üyelerinden, paşazadelerden Kamil Bey gibileri yeniliğe karşı tepki duyanlar tarafından devamlı hicvedilmiştir ve halen hicvedilmektedir. Bu nedenle siyasal edebiyatımıza yerleşmiş bir deyim olan tanzimat tipi, tanzimatçıların sadece bir grubunu, daha doğrusu ikinci sınıfını meydana getirenler için kullanılabilir. Gerçekte tanzimat tipi bizim toplumumuzda kendi kendini yetiştiren, eleştiren ve yeni ufuklar aramaya başlayan insanın ilk örneğidir.